iki bölümden oluşan ferah ve temiz bir finköy evinde oturuyordu Vronski. Petriski ordugahta da onunla birlikte kalıyordu. Vronski ve Yashvin geldiklerinde Petrinski uyuyordu. Yashvin bölmenin arkasına geçip burnunu yastığa gömmüş, saçları karma karışık olan Petriski'yi omzundan dürterek "Kalk yeter uyudun," dedi. Petriski birden dizlerinin üstünde sıçradı ve çevresine bakındı. "Kardeşim buradaydı," dedi Vronski'ye. "Beni uyandırdı. Tekrar geleceğini söyledi." Sonra battaniyeyi çekerek kendini tekrar yastığa bıraktı. Üzerinden battaniyeyi çeken Yashvin'e sinirlenerek "Bıraksana Yashvin, bırak," dedi. Yüzünü dönüp gözlerini açtı. "Sen en iyisi bana ne içmem gerektiğini söyle. Ağzımın içi berbat." "Vodka, hepsinden iyidir," dedi Yashvin kalın sesiyle. "Tereşçenko, efendine vodka ve hıyar turşusu getir," diye bağırdı. Görünüşe bakılırsa kendi sesini duymaktan hoşlanıyordu. Petriski yüzünü buruşturarak ve gözlerini ovuşturarak "Vodka mı diyorsun?" diye sordu. Sonra ayağa kalkıp kaplan postundan battaniyeye kollarının altından sarındı. "Sen içecek misin? Beraber içelim o zaman. Vronski sen de içer misin?" dedi Petriski. Bölmenin kapısına çıktı, ellerini kaldırdı ve "Tule'de bir kral vardı" diye Fransızca şarkı tutturdu. "Vronski içer misin?" Uşağın uzattığı montu giyen Vronski, "Git başımdan," dedi. Yashvin, "Nereye böyle?" diye sordu Vronski'ye ve yaklaşmakta olan arabayı görünce, "İşte araban geldi," diye de ekledi. "Tavlaya gideceğim. Atlarla ilgili olarak Vronski'ye uğramam gerekiyor," dedi Vronski. Vronski, Peterhof'tan 10 vers ötede Vronski'ye gitmeye, ona atların parasını götürmeye gerçekten söz vermişti ve oraya yetişmek istiyordu. Ama arkadaşları sadece oraya gitmeyeceğini hemen anlamışlardı. Petriski şarkı söylemeye devam ederek göz kırptı ve sanki bunun hangi Branski olduğunu biliyoruz der gibi dudaklarını şişirdi. "Bana bak, sakın geç kalma," dedi Yashvin ve konuyu değiştirmek için pencereden baktı. "Nasıl, benim doru at iyi hizmet ediyor mu?" diye sordu, kendi sattığı atı kastederek. Petriski çıkmak üzere olan Vronski'ye "Dur," diye bağırdı. "Kardeşin sana bir mektup ve not bıraktı. Dur, nerede onlar?" Vronski durmuştu. "Nerede peki mektup ve not?" "Nerede? İşte mesele bu," dedi Petriski. İşaret parmağını burnundan yukarı doğru götürdü. Vronski gülümseyerek "Söylesene hadi, saçmalama," dedi. "Ocağı yakmadım daha. Buralarda bir yerlerdedir." "Kes palavrayı. Nerede mektup?" "Hayır, doğru söylüyorum, unuttum. Yoksa rüyamda mı görmüştüm?" "Dur, dur, niye sinirleniyorsun ki? Sen de benim gibi dün adamı başı dört şişe içmiş olsaydın, nerede yattığını bile unuturdun. Dur, şimdi hatırlayacağım." Petriski bölmenin arkasına geçip yatağa uzandı. "Tamam, ben böyle yatıyordum, o da orada duruyordu." "Evet." "İşte mektup." Ve Petriski mektubu gizlediği şiltenin altından çıkarttı. Vronski kardeşinin mektubunu ve notu aldı. Bunlar beklediği şeylerdi. Yanına gitmediği için annesinin sitemlerle dolu mektubu ve kardeşinin konuşmaları gerektiğini belirten notu. Vronski ikisinin de aynı konuda olduğunu biliyordu. "Bundan onlara ne?" diye düşündü ve mektupla notu buruşturup yolda dikkatle okumak için montunun düğmelerin arasından içeri soktu. Kulübenin girişinde iki subayla karşılaştı. Biri onların alayından, öbürü başka alaydandı. Vronski'nin evi her zaman bütün subayların uğrak yeriydi. "Nereye?" "Peterhof'a gitmem gerekiyor." "Sarkoye'ye at geldi mi?" "Geldi ama ben daha görmedim." "Mahoten'in gladyatörünün topallamaya başladığını söylüyorlar." "Saçma. Yalnız bu çamurda siz nasıl yarışacaksınız?" diye sordu öbür subay. Karşısında elinde tepside vodka ve hıyar turşusuyla emir eri duran Petriski içeri girenleri görünce "İşte benim kurtarıcılarım," diye bağırdı. "Yashvin ayılmam için içki içmemi söylüyor." Gelenlerden biri "Dün canımızı okudunuz zaten," dedi. "Bütün gece uyutmadınız." "Yo, ama nasıl bitirdik?" diye anlatıyordu Petriski. Volkov çatıya çıkmıştı ve efkarlandığını söylüyordu. "Ben müzik çalın, cenaze marşı çalın diyordum." Volkov da çatıda cenaze marşı ile uyuyakaldı. Yashvin, Petersky'nin tepesine dikilerek çocuğunu ilaç yutmaya zorlayan bir anne gibi "Mutlaka önce vodka, ardından soda ve bol miktarda limon, daha sonra da birazcık, şöyle bir şişecik falan şampanya iç," diyordu. "İşte bu akıllıca. Dur Vronski, birlikte içelim." "Hayır, hoşça kalın beyler. Ben bugün içki içmiyorum." "Ne olur, ağırlaşır mısın? E o zaman biz de yalnız içeriz. Soda ve limon getir. Tam kapının önüne çıkarlarken birisi arkasından Vronski diye seslendi. Ne var? Saçlarını kestirsen iyi olur. Yoksa bu saçlar sana ağırlık verecek. Özellikle de dazlak yerdekiler. Vronski'nin saçları gerçekten de erken dökülmeye başlamıştı. İnci gibi dişlerini göstererek neşeyle güldü. Şapkasını saçlarının döküldüğü yere doğru indirip dışarı çıkarttı ve arabasına bindi. Tavlaya, dedi. Okumak üzere mektubunu çıkarttı ama sonra atı incelemeden önce dikkatini dağıtmamak için mektubu okumaktan vazgeçti. Sonra, dedi. Derme çatma tahta bir baraka olan geçici tavla tam koşu alanının yanına yapılmıştı ve Vronski'nin atı dün buraya getirilmiş olmalıydı. Atı henüz görmemişti. Şu son günlerde kendisi atla dolaşmamış, bu görevi jokeyine bırakmıştı ve şimdi atının ne duruma geldiğini, nasıl olduğunu kesin olarak bilmiyordu. Tam arabadan indiği sırada onu uzaktan tanıyan seyisi jokeye seslendi. Ayaklarına uzun konçlu çizmeler, sırtına kısa bir ceket giymiş, sadece çenesinin altında bir tutam sakal bırakmış kupkuru İngiliz, jokeylere özgü beceriksiz bir yürüyüşle dirseklerini iki yana açarak ve sallanarak geldi. "Furu furu nasıl?" diye sordu Vronski İngilizce olarak. "All right, sir. Her şey yolunda efendim," dedi İngiliz, sesi boğazın içinde bir yerden. Şapkasını çıkartırken, "Yanına gitmeseniz daha iyi olur," diye ekledi. Ağızlık taktım, huylandı. "Gitmeseniz daha iyi. Atı sinirlendiriyor bu." "Hayır, gideceğim, görmek istiyorum." İngiliz yine ağzını açmadan kaşlarını çatıp, "Gidelim," dedi ve dirseklerini iki yana sallayarak gevşek yürüyüşle öne geçti. Barakanın önündeki küçük avluya girdiler. Orada nöbet tutan, temiz bir ceket giymiş, şık görünümlü delikanlı, elinde süpürge, gelenleri karşılayıp arkalarından yürüdü. Barakanın içindeki bölmelerde 5 at vardı ve Vronski en büyük rakibi Mahotin'in al donlu atı gladyatörün de o gün getirilmiş olması gerektiğini biliyordu. Vronski kendi atından çok daha önce hiç görmediği gladyatörü görmek istiyordu. Ancak at yarışlarının nezaket kurallarına göre sadece atı görmesinin olanaksız olduğunu değil, aynı zamanda atla ilgili soru sormasının yakışıksız bir davranış olacağını da biliyordu. Koridorda yürüdüğü sırada delikanlı soldaki ikinci bölmenin kapısını açtı ve Vronski al donlu iri atı ve beyaz ayaklarını gördü. Bunun gladyatör olduğunu biliyordu. Ama bir mektup açıp da başkasına ait olduğunu görünce başını çeviren bir insanın duygularıyla başını çevirip Furu Furu'nun bölmesine yaklaştı. İngiliz tırnakil içindeki parmağıyla gladyatörün bölmesini omzunun üstünden göstererek Mak'ın atı burada. Bu adı da hiç söyleyemiyorum," dedi. "Mahotin'in mi?" "Evet, tek ciddi rakibim," dedi Muronski. "O ata siz binmiş olsaydınız," dedi İngiliz, "sizin üzerinize bahse girerdim." Vronski biniciliğinin övülmesinden memnun gülümseyerek, "Furu furu daha heyecanlı, gladyatör daha güçlü," dedi. "Engeller konusunda bütün mesele binicilikte ve plakta," dedi İngiliz. Vronski sadece kendisinde yeterince plak, yani enerji ve cesaret hissetmekle kalmıyordu. Üstelik çok daha önemlisi, dünyada ondan başka hiç kimse de daha fazla plak olamayacağından kesinlikle emindi. "Aşırı terletmenin gereksiz olduğunu biliyorsunuz herhalde." "Gerekmez," diye yanıtladı İngiliz. Önünde durdukları ve içeriden samanların üzerinde atın ayak seslerinin duyulduğu kapalı bölmeyi başıyla işaret ederek, "Lütfen yüksek sesle konuşmayın. At huylanıyor," diye ekledi. Kapıyı açtı ve Vronski küçücük bir pencereden gelen ışıkla pek az aydınlanan bölmeye girdi. Bölmede ağızlık takılmış, taze zamanların üzerinde ayak değiştiren doğru bir at duruyordu. Vronski bölmenin yarı aydınlığında etrafına bakınınca sevgili atının vücut yapısının bütün özelliklerini tek bakışta kavradı. Furu furu orta boylu, vücut yapısına bakınca kusursuz denemeyecek bir attı. Kemikleri inceydi. Göğüs tahtası kemiğinin epeyce ileri çıkmış olmasına karşın göğsü dardı. Sarısı biraz sarkık, ön ayaklarında özellikle de arka ayaklarında büyük ölçüde içe doğru bir eğrilik vardı. Arka ve ön bacak kasları çok iri değildi. Ama at kolonluyken o kadar genişti ki şimdi atın beslenme rejiminde bulunduğunu ve karnının içeri çekik olduğu bir sırada Bu durum insanı çok şaşırtıyordu. Dizlerinin alt kısmında bacak kemiklerinin görünüşü önden bakınca parmaktan daha kalın değildi. Ama yandan bakınca olağanüstü genişti. Kaburgaları dışında tüm gövdesi sanki iki yandan basılmış ve içe çekilmişti. Fakat bütün kusurlarını unutturan bir niteliği vardı atın. Bu nitelik kandı. İngilizlerin deyimiyle kendini gösteren kandı. İnce, kıpır kıpır ve atlas gibi pürüzsüz derisinin içinde ağ gibi yayılmış damarlarının altından sert çıkıntılar yapan kasları, kemikleri kadar sağlam görünüyordu. Fırlak ve parlak neşeli gözleriyle zayıf kafası her soluk verişinde zarı kanla dolu çıkık burun deliklerine doğru genişletiyordu. Tüm bedeninde, özellikle de kafasında çok belirgin, canlı ve aynı zamanda tatlı bir ifade vardı. Herhalde sırf ağızlarının mekanik yapısı izin vermediği için konuşamayan hayvanlardan biriydi. En azından Vronski'ye şimdi ona bakarken hissettiği her şeyi anlatmış gibi geldi. Vronski içeri girer girmez hayvan derin bir soluk aldı ve ağızlığı arada bir silkeleyerek, esnek hareketlerle ayak değiştirerek fırlak gözünü aklarına kan dolacak kadar yana çevirip içeri girenlere ters taraftan baktı. ''Ne kadar heyecanlı görüyorsunuz işte,'' dedi İngiliz. Vronski atın yanına yaklaşıp sakinleştirmeye çalışarak ''Canım'' dedi. Fakat o yaklaştıkça hayvan daha çok huysuzlanıyordu. Vronski kafasına yaklaşınca birden sakinleşti ve ince, yumuşacık derisinin altından kasları oynamaya başladı. Vronski atın güçlü boynunu okşadı. Omuzların arasından öbür tarafa dökülmüş bir tutam yeleği düzeltti ve yüzünü atın yarasa kanadı gibi açılmış ince burun deliklerine yaklaştırdı. At, sesli bir şekilde içine çektiği havayı gergin buruk deliklerinden yine sesli bir şekilde bıraktı. İrkilerek sivri kulağını kastı ve kara, güçlü dudağını kolundan yakalamak istiyormuş gibi Vronski'ye doğru uzattı. Fakat ağzındaki ağızlığı anımsayıp kafasını salladı. Sonra tekrar yontulmuş gibi duran ayaklarının birbirini, bir öbürünü hareket ettirmeye başladı. Vronski, atın sağrısını eliyle bir kez daha okşarken, ''Sakin ol canım, sakin ol.'' dedi ve atın çok iyi durumda olduğunu görmenin sevinciyle bölmeden çıktı. Atın heyecanı Vronski'ye de bulaşmıştı. Bütün kanının yüreğine hücum ettiğini ve tıpkı at gibi kendisinin de hareket etmek, bir şeyleri ısırmak istediğini hissediyordu. Bu hem korkunç hem de keyifli bir şeydi. ''Pekala, size güveniyorum,'' dedi İngiliz'e. ''6:30'da koşu yerinde görüşürüz.'' ''Her şey yolunda,'' dedi İngiliz. ''Hemen hemen hiçbir zaman kullanmadığı My Lord hitabını kullanarak siz nereye gidiyorsunuz, Milord?'' diye sordu. Vronski, İngiliz'in sorduğu sorudaki cesarete şaşırarak başını kaldırdı ve iyi becerdiği bir şeyi yaparak İngiliz'in gözlerine değil, alnına baktı. Fakat İngiliz'in bu soruyu sorarken kendisine patron olarak değil, binici olarak baktığını anlayınca ona şu yanıtı verdi. ''Branski'ye gitmem gerek. Bir saat sonra evde olacağım.'' ''Bugün kaçıncı defadır bana bu soruyu soruyorlar?'' dedi kendi kendine ve çok az başına gelen bir şey oldu. Yüzü kızardı. İngiliz ona dikkatle baktı. Sonra Vronski'nin gideceği yeri sanki biliyormuş gibi ekledi. ''En önemli mesele koşudan önce sakin olmaktır. Keyfiniz yerinde olsun ve sinirlenmeyin.'' Vronski gülümseyerek ''Alright'' diye yanıtladı ve arabaya atlayıp arabacıya Peterhof'a gitmesini söyledi. Daha birkaç adım gitmişlerdi ki sabahtan beri yağmur tehdidi taşıyan bir bulut iyice yaklaştı ve sağanak yağmur başladı. ''Fena'' diye düşündü Vronski arabanın körüğünü indirirken. ''Zaten çamurluydu, şimdi iyice bataklık olacak.'' Kapalı arabada yalnızken annesinin mektubunu ve kardeşinin notunu çıkarıp okudu. Evet, hep aynı şeylerdi. Herkes, annesi, kardeşi, herkes onun gönül işlerine karışmayı gerekli görüyordu. Bu karışma ender olarak hissettiği bir duygu uyandırıyor, onu öfkelendiriyordu. Onlara ne? Neden herkes beni düşünmeyi görev sayıyor? Niye bana musallat oluyorlar? Çünkü bunun anlayamadıkları bir şey olduğunu görüyorlar. Bu sıradan, bayağı bir sosyete ilişkisi olsaydı beni rahat bırakırlardı. Başka bir şey olduğunu, bir oyuncak olmadığını, benim için bu kadının hayatımdan daha değerli olduğunu hissediyorlar. Bunu akılları almıyor. Bu yüzden de canları sıkılıyor. Alın yazımız neyse ve nasıl olacaksa olsun onu biz yazdık ve ondan şikayet etmiyoruz, dedi. Biz sözcüğünde kendisiyle Anna'yı birleştirerek. Ama hayır, bize nasıl yaşayacağımızı öğretmeleri gerekiyor. Mutluluğun ne olduğu hakkında fikirleri yok. Bu aşk olmadan bizim için mutluluğun da, mutsuzluğun da, yaşamın da olmayacağını bilmiyorlar. İşine karıştıkları için hepsine kızıyordu. Çünkü haklı olduklarını kendisi de içinden hissediyordu. Onu Anna'ya bağlayan aşkın her iki tarafın da hayatlarında iyi ya da kötü anılardan başka iz bırakmadan geçip giden sosyete ilişkileri gibi gelip gidecek bir heves olmadığını hissediyordu. İçinde bulundukları sosyetenin gözlerinin önündeyken aşklarını gizlemenin, yalan söylemenin, insanları kandırmanın, kurnazlık etmenin, yani kendisinin ve onun tüm sıkıntılarını, onları birleştiren tutku, her ikisine aşklarının dışındaki her şeyi unutturacak kadar güçlü olduğu bir sırada sürekli başkalarını düşünmenin zorluğunu hissediyordu. Yapısına çok aykırı olan yalana dolana başvurmayı gerektiren ve giderek daha sık tekrarlanan olaylar çok canlı bir biçimde gözünün önüne geldi. Özellikle Anna'da kim bilir kaç kez fark ettiği, yalana dolana başvurması gerektiği için hissettiği utanç duygusunu çok canlı olarak anımsadı. Ve Anna ile ilişkisi başladığından bu yana zaman zaman hissettiği o tuhaf duyguyu yine hissetti. Bu bir iğrenme duygusuydu. Alexey Alexandrovich'ten mi, kendisinden mi, dünyadaki her şeyden mi iyi bilmiyordu. Fakat bu tuhaf duyguyu hep kendinden uzaklaştırıyordu. Şimdi de silkinip kendini toplayarak düşüncelerini, akışını sürdürdü. Evet, Anna eskiden mutsuzdu ama gururlu ve huzurluydu. Oysa artık belli etmese bile huzurlu ve saygın biri olamaz. Evet, buna bir son vermek gerek diye karar verdi. Bu yalana bir an önce son vermek gerektiği konusunda ilk kez açık bir düşünce gelmişti aklına. O da ben de her şeyi terk edip aşkımızla baş başa kalacağımız bir yere gitmeliyiz, dedi kendi kendine. Saanak uzun sürmedi. Vronski çamurun içinde artık dizginsiz bir şekilde yandaki atları sürükleyen ortadaki atın tırısıyla eve yaklaştığı sırada güneş tekrar açmış ve yazlık evlerin çatıları, ana caddenin her iki yanındaki bahçelerin yaşlı ıhlamur ağaçları ıslak bir parıltıyla kaplanmıştı. Dallardan damla damla, çatılardan oluk oluk su akıyordu. Bu sağanağın hipodromu nasıl bozacağını artık düşünmüyordu. Ama geçenlerde kaplıcalardan dönen Alexey Alexandrovich'in Petersburg'dan buraya gelmediğini bildiğinden şimdi bu yağmur sayesinde Anna'yı büyük olasılıkla evde yalnız bulacağı için seviniyordu. Onu yalnız bulmayı umut eden Vronski daha az dikkat çekmek için her zaman yaptığı gibi köprüden geçmeden önce arabadan indi ve yürüyerek gitti. Sokağa açılan ön kapıya gitmeyip bahçeye girdi. ''Beyefendi geldi mi?'' diye sordu bahçıvana. ''Hayır, gelmedi. Hanımefendi evde. Ön kapıdan buyurun lütfen. Orada birileri vardır, kapıyı açarlar.'' diye yanıtladı bahçıvan. ''Hayır, bahçeden geçeceğim.'' Vronski, Anna'nın yalnız olduğundan emin olarak ve o gün gelmeye söz vermediği, Anna da yarışlardan önce geleceğini herhalde aklına getirmeyeceği için onu habersiz yakalama isteğiyle bahçeye açılan terasa giden iki yanı çiçekli kum yolda dikkatli adımlarla ve kılıcını tutarak yürüdü. Vronski yol boyunca içinde bulunduğu durumun zorluğuyla ilgili olarak düşündüğü her şeyi unutmuştu. Düşündüğü tek şey birazdan onu sadece hayalinde değil, kanlı canlı, gerçekten olduğu gibi görecek olmasıydı. Gürültü yapmamak için eğimli basamaklara bütün tabanıyla basarak tam terasa giriyordu ki birden her zaman unuttuğu, Anna ile ilişkisinin en üzücü yanını oluşturan şeyi, soru soran ve kendisinden iğrendiğini düşündürten bakışıyla Anna'nın oğlunu anımsadı. Bu çocuk ilişkilerinde başkalarından daha büyük bir engeldi. O burada olduğu zamanlar ne Vronski ne de Anna, bırakın herkesin yanında tekrarlayamadıkları bir şeyi söylemeyi, çocuğun anlayamayacağı herhangi bir şeyi ima yoluyla olsun konuşmuyorlardı. Bu konuda aralarında bir anlaşma yoktu. Bu durum kendiliğinden oluşmuştu. Bu çocuğu aldatmayı kendi kendilerine hakaret etmek olarak görüyorlardı. Onun yanında kendi aralarında iki tanıdık gibi konuşuyorlardı. Ancak gösterdikleri bu ihtiyatlılığa karşın Vronski sık sık çocuğun üzerine dikilmiş dikkatli ve şaşkın bakışını, kendisine karşı tuhaf ürkekliğini, davranışlarında kah bir tatlılık, kah bir soğukluk olarak ortaya çıkan kararsızlığı ve utangaçlığı görüyordu. Sanki çocuk bu adamla annesi arasında ne anlama geldiğini bilmediği önemli bir ilişki olduğunu hissediyordu. Gerçekten de çocuk bu ilişkiyi anlayamayacağını hissediyor, anlamak için çabalıyordu ve bu adama karşı nasıl bir duygu beslemesi gerektiğini kestiremiyordu. Babasının, mürebbiyesinin ve dadısının hakkında hiçbir şey konuşmasalar da Vronski'yi sevmek şöyle dursun, ona tiksinerek ve korkuyla baktıklarını, annesinin ise Vronski'ye en iyi arkadaşı gibi baktığını çocuklara özgü bir duyarlılıkla görüyordu. Bu ne demek? Kim o? Onu nasıl sevmeliyim? Anlamıyorsan benim suçum. Ben ya aptal ya da kötü bir çocuğum diye düşünüyordu çocuk. Onun inceleyen, soru soran, kısmen kötücül bakışı da Vronski'yi böylesine rahatsız eden ürkekliği ve kararsızlığı da bundan kaynaklanıyordu. Bu çocuğun varlığı Vronski'de son zamanlarda hissettiği o tuhaf ve nedensiz iğrenme duygusunu uyandırıyordu hep. Bu çocuğun varlığı Vronski'de ve Anna'da pusulasına bakıp hızla ilerlediği yönün gitmesi gereken yönden çok farklı olduğunu ama bu gidişi durdurabilecek güçte olmadığını, geçen her dakikanın onu asıl izlemesi gereken yönden daha çok uzaklaştırdığını ve doğru yoldan ayrıldığını kabul etmenin, ölümü kabul etmekten farksız olduğunu gören bir denizcinin hissettiğine benzer bir duygu uyandırıyordu. Hayata saf gözlerle bakan bu çocuk, bildikleri ama bilmek istemedikleri bir şeyden ne derece saptıklarını onlara gösteren bir pusulaydı. Bu kez Seryoja evde değildi. Anna tek başına terasta oturuyor, dolaşmaya çıkan ve yağmura yakalanan oğlunu bekliyordu. Onu aramaları için bir uşakla bir hizmetçi kız göndermiş, oturmuş bekliyordu. Üzerinde geniş kesimli beyaz bir elbiseyle terasın bir köşesinde çiçeklerin ardında oturuyordu. Vronski'nin geldiğini duymamıştı. Siyah kıvırcık saçlı kafasını öne eğmiş, alnını parmaklarının üzerinde duran soğuk bahçıvan kovasına dayamış, Vronski'nin çok iyi bildiği yüzüklerle süslü olağanüstü güzel elleriyle bahçıvan kovasını tutuyordu. Bedeninin, başının, boynunun, ellerinin güzelliği her defasında Vronski'yi bir sürprizle karşılaşmış gibi etkiliyordu. Vronski ona hayranlıkla bakarak duruyordu. Fakat tam yanına gitmek için adım atmak istediğinde Anna onun yaklaştığını artık hissetmiş, bahçıvan kovasını itmiş ve alev alev yanan yüzünü ona çevirmişti. Vronski ona yaklaşırken Fransızca "Neyiniz var, hasta mısınız?" dedi. Anna'nın yanına gitmek istiyordu ama birilerinin olabileceğini anımsayıp balkon kapısına baktı, kızardı. Çekinmek ve etrafı kollamak zorunda olduğunu hissederek her defasında böyle kızarıyordu. Anna ayağa kalkıp onun elini sıkarak "Hayır, iyiyim," dedi. "Seni beklemiyordum." "Aman Tanrım, ne soğuk eller," dedi Vronski. "Beni korkuttun," dedi Anna. "Yalnızım ve Seryoja'yı bekliyorum. Dolaşmaya çıkmıştı. Bu taraftan gelecekler." Ancak sakin olmaya çalıştığı halde Anna'nın dudakları titriyordu. Vronski aralarında kullanılması hem olanaksız hem de soğuk olan Rusça "siz" ve tehlikeli "sen" sözcüklerini kullanmaktan kaçınarak her zaman konuştuğu şekilde Fransızca devam etti. "Geldiğim için bağışlayın beni ama sizi görmeden günü geçiremezdim." "Bağışlanacak ne var? Öyle sevindim ki." Vronski elini bırakmaksızın Anna'ya doğru eğilerek "Fakat siz ya hastasınız ya da üzgünsünüz," diye devam etti. "Hep aynı şey," dedi Anna gülümseyerek. "Doğru söylüyordu. Ona ne düşündüğünü sorduğunuz her an hiç yanılmadan aynı yanıtı verebilirdi. Aynı şeyi, mutluluğunu ve aynı zamanda mutsuzluğunu. Şimdi onu orada, o halde bulduğu anda da şunu düşünüyordu. Başkaları için, örneğin Betsy için." Anna, Betsy'nin Tuskeviç'le Sosyete'den gizlediği bir ilişkisi olduğunu biliyordu. Bütün bunlar neden çok kolay oluyordu da ona gelince bu kadar acı veriyordu. Bu düşünce bazı bakımlardan o gün onu özellikle üzüyordu. Vronski'ye yarışları sordu. Vronski heyecanlı olduğunu görüp onu eğlendirmeye çalışarak yarış hazırlıklarının ayrıntılarını en basit şekilde anlatmaya koyuldu. Söylesem mi, söylemesem mi diye düşündü Anna. Vronski'nin sakin ve şefkatli gözlerine bakarak, öyle mutlu, yarışlarla öyle meşgul ki bu olayın bizim için taşıdığı önemi gerektiği şekilde anlamayacak. Vronski anlattığı hikayeyi yarıda keserek, ama siz geldiğim sırada ne düşündüğünüzü söylemediniz, lütfen söyleyin dedi. Anna yanıt vermedi ve hafifçe başını eğip uzun kirpiklerinin altından pırıl pırıl parlayan gözleriyle soru sorar gibi yan yan baktı. Kopmuş bir yaprakla oynayan eli titriyordu. Vronski bunu gördü ve yüzünde Anna'yı baştan çıkartmış olan o boyun eğme, kölece bağlılık ifadesi belirdi. Bir şey olduğunu görüyorum. Paylaşmadığım bir üzüntünüz olduğunu bilerek bir an bile huzurlu olabilir miyim ben? Tanrı aşkına söyleyin diye yineledi yalvarırcasına. Anna Vronski'ye hep aynı şekilde bakarak ve yaprağı tutan elinin giderek daha çok titrediğini hissederek, evet, bunun önemini anlamayacak olursa onu affetmem. En iyisi söylememek. Neden deneyeyim ki diye düşündü. Tanrı aşkına diye yineledi Vronski Anna'nın elini tutarak. Söyleyeyim mi? Evet, lütfen. Hamileyim dedi sessizce ve ağır ağır. Elindeki yaprak daha çok titriyordu. Ama Vronski'nin bunu nasıl karşılayacağını görmek için gözlerini ondan ayırmıyordu. Vronski'nin yüzü bembeyaz oldu. Bir şey söylemek istedi ama durdu. Anna'nın elini bıraktı, başını eğdi. Evet, bu olayın önemini anladı diye geçirdi içinden Anna ve minnetle Vronski'nin elini sıktı. Ancak Anna onun bu haberin önemini kendisinin, yani bir kadının anladığı şekilde anladığı konusunda yanılıyordu. Vronski bu haberi duyunca birilerine karşı hissettiği o tuhaf iğrenme duygusunu 10 kat daha güçlü hissetmişti. Bununla birlikte istediği krizin gelip çattığını, bu durumun Anna'nın kocasından daha fazla saklanamayacağını, bu anormal duruma şu veya bu şekilde bir an önce son vermek gerektiğini anlamıştı. Ancak Anna'nın heyecanı fiziksel olarak ona da bulaşmıştı. Anna'ya duygulu, boynu bükük baktı, elini öptü, ayağa kalktı ve hiçbir şey söylemeden terasta bir uçtan bir uca dolaşmaya başladı. Kararlı bir şekilde Anna'nın yanına yaklaşarak, "Evet," dedi. "Ne siz ne de ben ilişkimize bir oyun olarak bakmadık. Şimdi ise yazımız belli oldu." Sonra çevresine bir göz atarak, "Yaşadığımız bu yalana son vermemiz gerek," dedi. "Son vermek mi? Nasıl son vereceğiz Alexey?" dedi Anna sessizce. Artık sakinleşmişti. Yüzü tatlı bir gülümsemeyle parlıyordu. "Kocanı bırakacaksın ve hayatımızı birleştireceğiz." "Böyle de hayatımız birleşik," dedi Anna zor duyulur bir sesle. "Evet, ama tam olarak birleştireceğiz." "Ama nasıl Alexey, anlat bana nasıl?" dedi Anna durumun çaresizliğiyle acı acı alay ederek. "Bu durumdan çıkış yolu var mı? Ben kocamın karısı değil miyim?" "Her durumdan bir çıkış yolu vardır. Yeter ki karar verilsin," dedi Vronski. "Her şey senin içinde yaşadığın durumdan daha iyidir. Her konuda sosyeteyle, oğlunla, kocanla ilgili nasıl acı çektiğini görüyorum." "Ah, bir tek kocam acı vermiyor," dedi alaylı bir gülümsemeyle. "Onu tanımıyorum, onu düşünmüyorum, o yok." "İçten konuşmuyorsun, seni tanıyorum. Kocan konusunda da acı çekiyorsun." "Evet, o da bilmiyor," dedi Anna ve bir anda yüzü kıpkırmızı oldu. Yanakları, alnı, boynu kızardı ve gözlerine utanç gözyaşları doldu. "Hem ondan söz etmeyelim." Vronski şimdiki kadar kararlı olmasa da daha önce birkaç kez Anna'yı içinde bulunduğu durumu düşünmesi için yönlendirmeyi denemiş ve her seferinde biraz önceki çağrısına gösterdiği yüzeysellik ve hafiflikle karşılaşmıştı. Sanki bunda Anna'nın anlayamadığı ya da anlamak istemediği bir şey vardı. Sanki bundan söz etmeye başlar başlamaz, gerçek Anna kendi içinde bir yere kaçıyor ve Vronski'ye yabancı, onun sevmediği, korktuğu, ona karşı koyan bambaşka, tuhaf bir kadın ortaya çıkıyordu. Ama Vronski bugün her şeyi söylemeye karar vermişti. Vronski her zamanki kararlı ve sakin ses tonuyla, "Onun bilip bilmemesi bizi ilgilendirmez. Biz, yani siz özellikle şimdi bu halde kalamazsınız." "Sizce ne yapmalıyım?" diye sordu Anna aynı alaycılıkla. Vronski'nin hamileliğini kolayca kabullenmeyeceğinden korkan Anna'nın şimdi onun bundan bir şeyler yapmak gerektiği sonucunu çıkartmasına canı sıkılmıştı. Ona her şeyi açıklayıp ayrılmalısınız. Çok güzel, bunu yaptım diyelim, dedi Anna. Bundan ne çıkacağını biliyor musunuz? Ben size peşin peşine anlatayım, dedi. Ve bir dakika önce tatlı tatlı bakan gözlerinde kötü bir ışık parladı. Ya bir başkasını seviyorsunuz ve onunla suç sayılacak bir ilişkiye girdiniz demek. Anna kocasını taklit ederek tıpkı Alexey Alexandrovich'in yaptığı gibi suç sözcüğünün üzerine basarak söylemişti bunu. Sizi din, toplum ve aile ilişkileri açısından bunun doğuracağı sonuçlar konusunda uyarmıştım. Beni dinlemediniz. Şimdi ben adıma ve oğlumun adına demek istiyordu. Anna ama oğlunu alay konusu yapamazdı. Evet, adıma leke sürdürtemem ve bu türden başka şeyler söyleyecektir, diye ekledi. Genel olarak kendi resmi tavrıyla beni serbest bırakamayacağını ama bir rezaleti durdurmak için kendisine bağlı önlemleri alacağını da açık ve net olarak söyleyecektir. Dediğini de sükunetle ve kelimesi kelimesine yapacaktır. İşte bunlar olacak. Anna, Alexey Alexandrovich'in vücut hatlarının, konuşma tarzı ve karakterinin bütün ayrıntılarını gözünün önüne getirerek ve kocasına karşı korkunç bir suç işlediği için kocasında sadece kötü şeyler bularak ve bütün bu kötü şeyleri onun suçu sayarak "O insan değil, bir makinedir. Kızdığı zamansa kin dolu bir makinedir," diye ekledi. Vronski yumuşak, inandırıcı sesiyle Anna'yı sakinleştirmeye çalışarak ama Anna, yine de ona söylemek, sonra da onun davranışına göre hareket etmek gerek. Yani kaçalım mı? Neden kaçmayalım? Bunu sürdürme olanağı görmüyorum ben. Hem kendim için değil, sizin acı çektiğinizi görüyorum. Evet, kaçalım ve ben sizin metresiniz olayım, öyle mi? Dedi Anna hırsla. Anna, dedi Vronski tatlı bir sitemle. Evet, diye devam etti. Sizin metresiniz olmak ve her şeyi mahvetmek. Yine oğlumu demek istedi ama bu sözcüğü söyleyemedi. Vronski güçlü ve dürüst tabiatıyla onun yalan dolanla dolu bu duruma nasıl katlanabildiğini, bu durumdan neden kurtulmak istemediğini anlayamıyordu. Fakat bunun başta nedeninin Anna'nın bir türlü söyleyemediği oğul sözcüğü olduğunu tahmin edemiyordu. Anna oğlunu ve onun babasını terk etmiş olan annesine karşı ileride takınacağı tavrı gözünün önüne getirdiğinde yaptığı şeyden öylesine korkunç bir dehşete kapılıyordu ki hiçbir şey düşünmüyor, bir kadın olarak her şeyin eskisi gibi kalması ve oğlunun ne olacağına ilişkin o korkunç soruyu unutabilmek için sadece ve sadece kendisini bir takım yalan düşüncelerle ve sözlerle rahatlatmaya çalışıyordu. Birden Vronski'nin elini tutup bambaşka, içten ve tatlı bir ses tonuyla "Senden rica ediyorum, sana yalvarıyorum, benimle bu konuyu bir daha asla konuşma," dedi. "Ama Anna, asla, beni kendi halime bırak, durumumun bütün alçaklığını, bütün korkunçluğunu biliyorum. Ama bu öyle senin sandığın kadar kolay çözülecek bir şey değil. Beni kendi halime bırak ve sözümü dinle. Benimle bu konuyu bir daha hiç konuşma. Bana söz veriyor musun? Yok, söz ver. Hepsine söz veriyorum. Ama özellikle söylediğin şeyden sonra rahat olamam. Sen rahat olmadığın zaman ben de rahat olamam. Ben," diye tekrarladı Anna. "Evet, ben bazen acı çekiyorum. Ama eğer benimle bu konuyu bir daha hiçbir zaman konuşmayacak olursan, bu acılar geçecektir. Benimle bunu konuştuğun zaman beni üzersin sadece." "Anlamıyorum," dedi Vronski. "Yalan söylemenin senin dürüst yapına ne kadar ağır geldiğini biliyorum," diye onun sözünü kesti Anna. "Ve sana acıyorum. Sık sık benim için hayatını mahvettiğini düşünüyorum." "Şimdi ben de aynı şeyi düşünüyordum," dedi Vronski. "Benim yüzümden her şeyi nasıl feda ettin? Mutsuz olduğun için kendimi affedemiyorum." Anna Vronski'ye yaklaşarak ve heyecanlı bir aşk gülümsemesiyle ona bakarak "Ben mi mutsuzum?" dedi. "Ben kendisine yiyecek verilen aç bir insan gibiyim. Üşüyordur, giysileri yırtık pırtıktır, utanıyordur belki ama mutsuz değildir. Ben mutsuz muyum? Hayır, işte benim mutluluğum." Dönmekte olan oğlunun sesini duymuştu. Terasa hızlı bir bakış atıp birden ayağa kalktı. Bakışları Vronski'nin iyi bildiği ateşle tutuştu. Hızlı bir hareketle yüzüklerle süslü güzel ellerini kaldırdı. Genç adamın başını tuttu. Uzun uzun yüzüne baktı ve aralık dudaklarıyla gülümseyen kendi yüzünü yaklaştırıp onu ağzından ve iki gözünden çabucak öptükten sonra kendinden uzaklaştırdı. Gitmek istedi ama Vronski onu bırakmadı. Heyecanla Anna'nın yüzüne bakarak fısıltıyla "Ne zaman?" dedi. "Bugün saat 1'de," diye fısıldadı Anna ve ağır ağır iç çekip hafif hızlı adımlarla oğlunu karşılamaya gitti. Seryoja yağmura büyük bahçede yakalanmıştı ve dadısıyla birlikte kameraya da oturmuşlardı. "Pekala, görüşmek üzere," dedi Vronski. "Şimdi hemen yarışlara gitmeniz gerek. Betsy gelip beni almaya söz vermişti." Vronski saatine göz atıp hızla uzaklaştı.